Ayrım 8.
Murat Gülsoy, yazıyla işaretlenmiş. Gecenin sularına kum serpiyorum. Zerreler düşerken yanıyorlar. Bana çok geçmişte kalmış başka bir düşü hatırlatıyorlar. Sandman. Kimberly sözlerini Adams'a dikerek sigarasından derin bir nefes çekti. Konuşmaya niyeti yoktu. Söze onun girmesini bekliyordu. Birazdan bugün ne yaptım ya da iş nasıl gitti gibi masum bir soruyla başlayacak olan dolu dizgin kavgaya kendini hazırlıyordu. Artık gündelik cehennemlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan Adams'ın kıskançlık krizleriyle başa çıkmakta zorlanıyordu. Daha ne kadar bu şekilde devam edebileceğini bilmiyordu. Adams bardağındaki buzu ağzına atıp kıtır kıtır yemeye başladığında Kimberly akşamdan bu yana durmaksızın içtiği sigaralara bir yenisini daha eklemekle meşguldü. İnsan ancak kocasına karşı nedensiz bir şekilde suçluluk duyabilir diye düşünüyordu içinden. Adams kravatını gevşetirken müşfik bir ses tonuyla bir süre sonra Kimberly'nin sağ gözünün morarmasıyla sonlanacak kavgayı başlatan soruyu sordu. Bugün neler yaptın hayatım? Kimberly'nin alt tutağı titremeye başlamıştı bile. Babası yaşındaki bu hastalıklı adamın gözünde neler yapmamıştı ki? Arkasını döner dönmez, birdenbire başucumdaki lamba sönüverdi. Kitabı, okuduğum sayfayı kaybetmemeye çalışarak yanımdaki boş yastığa koydum. Kimberly biraz daha bekleyebilirdi. Elektriğin kesilmiş olduğunu anlamış olmama rağmen lambanın düğmesini el yordamıyla bulup kurcaladım. Yararı yoktu. Gerçekten de elektrik kesilmişti. Saati tahmin etmeye çalıştım. Eve yarım gibi gelmiştim. Yatağa girip kitap okumaya başlayalı da neredeyse yarım saat olmuştu. Bu saatte kesilen elektriğin ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Birçok insan yataklarında mışıl mışıl uyuyor olmalıydı. Benim gibi uykusu kaçmış olan birileri olsa bile hiçbiri arızaya haber vermek için çaba göstermezdi herhalde. Nasıl olsa uyuyacaklardı çünkü. Kesintinin boyutunu anlamak için pencereye yöneldim. Dışarıda ağır, sisli bir hava vardı. Sokak lambaları da sönüktü. Bu açıdan baktığımda her zaman görmeye alıştığım karşı bloklarda sis ve karanlık yüzünden görünmez olmuşlardı. Bir süre caddeden araba geçmesi için boşu boşuna bekledikten sonra ümidimi kestim. Pazartesi gecelerinin şehrin en sıkıcı, en ölü zamanları olduğunu biliyordum. Hava almak için pencereyi açtığımda genzimi yakan dumanlı soğuk bir karanlık boynuma saldırdı. Pencereyi kapattım. Isınmak için bacaklarımı kalorifer dilimlerine yasladım. Hızla soğumaya başlamışlardı. Ne yapacağımı kestiremiyordum. Yatağa dönüp uykunun gelmesini bekleyebilirdim ya da evin içinde bir ışık kaynağı arayabilirdim. El yordamı ile mutfağa doğru giderken evde hiç mum bulunmadığını hatırladım. Ne bakkallarda satılan beyaz mumlardan ne de artık her evde bolca bulunan süslü mumlardan vardı. Bir süre karanlığın içinde kör bir hayalet gibi dolandıktan sonra aklıma geldi. Olası bir depremde alıp kaçmak üzere hazırlamış olduğum ancak kısa bir süre sonra dolaplardan birinin içinde unutulmaya terk ettiğim çantanın içinde bir el feneri olacaktı. Feneri binbir güçlükle bulup düğmesine bastığımda çok kısa bir an ampulün filamentinin kızardığını sonra da pilinin son nefesini verdiğini gördüm. Yoğun karanlığın içinde bir an parlayıp sönen ışık gözlerimi o kadar kamaştırdı ki ampulün gerçekten yanıp yanmadığına emin olamadım bile. Belki de yandığını hayal ettim. Bilinen tek gerçek karanlığın sürmekte olduğuydu. Çantayı olduğu gibi bırakıp yatağa geri döndüm. Bir süre gözlerimi kapatıp uyumaya çalıştım. Oda o kadar karanlıktı ki gözlerimi kapatıp kapatmadığımı anlayamıyordum. Hiç değilse bir kibrit ya da çakmak olsaydı diye hayıflanırken gözümün önüne geçen gün ofiste masamın en berbat çekmecelerinden birini Zippo çakmağımı fırlatan halim geldi. Sigarayı tüm aksesuarları ile birlikte bırakma kararımı uygulamaya başladığım o sersemlik anı. Oysa şu anda bir sigara içmek için neler vermezdim. Bir köşede unutulmuş sarma sigara tütünüm olacaktı ama sigara olsa bile neyle yakacaktım ki? Elektrikli ocak kullandığım için kibrit ya da çakmak da yoktu. Kendimi uygarlığa tam anlamıyla teslim etmiştim. Uyku gelmek bilmiyordu. İç sıkıntısıyla sağdan sola dönüp dururken, biraz önce karanlık yastığımda üzerinde unuttuğum kitapla burun buruna geldim. İki kişilik bir yatakta ben ve açık unutulmuş bir kitap. Kimberly çoktan yumruğu yemiş olmalıydı. Aslında iç sıkıntımı artırmaktan başka bir işe yaramayan romanı neden okuyordum ki? Çözümsüz insan ilişkileri, bunalımlı kent betimlemeleri, yorgun psikolojik irdemeler. Kendi yaşamımın incelikten ve estetikten uzak ayrıntılarının kötü bir çeşitlenmesinden ibaret bu tür romanlar okumayı bırakmalıydım artık. Sırtımı dönerken kitap yataktan düşerek öyle korkunç bir sesle yere çarptı ki birdenbire uyandım. Bir süredir uyku ile uyanıklık arasında gezindiğimi ancak o zaman anladım. Sanki kitap yere düşerken aynı anda bu gürültüyü fırsat bilen bir hırsız gibi kapıyı baltayla kırıp içeri girmiş, sinsice ikinci bir gürültü anını beklemeye başlamıştı. Yatakta doğrulup evi dinlemeye başladım. Çıt çıkmıyordu. Kendi nefesimden, kalp atışlarımdan başka bir başka canlılık belirtisi yoktu. Bu abartılı sessizlik, içimdeki ilkel adamın korkularını körüklüyordu. Hiç olmazsa, caddeden bir araba geçseydi. Evet, pazartesi gece yarısından sonra insanların sokaklarda dolaşmalarını anlıyordum ama yıllar önce görmüş olduğum bir kabus bilinçaltının zamansız uzayışında aniden canlanıverdi. Bu yoğun karanlığın aksine kabus günlük güneşlik bir akşam üzeri başlıyordu. Evimin bulunduğu mahallenin sokaklarında yürüyordum. Hemen hemen her şey gerçek hayattaki gibiydi. Bir ayrıntının dışında sadece. Sokaklar asfalt ya da taş döşeli değildi. Nereden geldiği bilinmeyen bir çöl kumuyla kaplıydı tüm yollar. Ben de sıcak kumların üzerinde bir yandan yürüyor, bir yandan da hayretle her yeri kaplayan kuma bakıyordum. Deniz kenarında görmeye alışkın olduğum istiridye kabukları gibi kumula gelişi güzel dağılmış, takma dişleri fark ettiğimde bu sıra dışı rüya hızla korkunç bir kabusa dönüşmeye başlamıştı. İçimde büyüyen dehşet duygusu bir bilgiyi daha taşıyordu beraberinde. Bu şehirde, bu mahallede, bu sokaklarda, bu evlerde hiç kimse yoktu. Herkes ya ölmüş ya da kaçmıştı. Benden başka kimse kalmamıştı. Dişler ölenlere ait olmalıydı. Bu soyut yalnızlık hissini kaldıramadığım bir noktada uyanmıştım. Yıllar oluyordu. Kömür sobasıyla ısıtmaya çalıştığımız bir öğrenci evinde gözlerimi açıp kısa filtresiz bir sigara yaktığımı, mide asidimin ağzına kadar yükselip tüm gemzimi kavurduğunu dün gibi hatırlıyorum. Aradan geçen onca yıla rağmen, boşa geçmiş onca yıl. Bitmek bilmeyen karanlık ve kötü düşünceler uykumu iyice kaçırmıştı. Hemen acilen uyumam gerekiyordu. Yastığı boynumun altına destek yapıp her şeye baştan başlamaya karar verdim. Hiç kımıldamadan, sağa sola dönmeden, cenin pozisyonu alıp yorganın bir bölümünü bacaklarımın arasına sıkıştırmadan dümdüz yatacaktım. Hiç kımıldamazsam uyku kaslarımda kendiliğinden birikecek, en sonunda zihnime ulaşacak, hareketsizlikten yorulan beynim bana rüyaların kapılarını açacaktı. Bu uykusuz gecelerde geliştirmiş olduğum etkili bir yöntemdi. Aldığım bedensel önlemlere ek olarak, zihnimi gündelik düşüncelerden uzaklaştırmak için belleğimde kayıtlı duran güzel rüyalardan birini tekrar gözümün önüne getirmeye çalışabilirdim. Uzun süre çalışmadığı için işlevini yerine getiremeyen bir tulumbaya maşrapa ile biraz su doldurmaya benziyordu bu yöntem. Zihnime maşrapa ile bir miktar rüya zerk etmeliydim. Son dönem gördüğüm güzel rüyalarımdan birinde, gece vakti Hisar'ın arka sokaklarında yürüyorum. Büyük çınar ağacının olduğu meydana geldiğimde, birdenbire her şey karanlığa bürünüyor. Evler, sokaklar karanlığa gömülmekle kalmıyor. Gökyüzündeki yıldızlar da görünmez oluyor. Sanki büyük karanlık bir bulut geçiyormuş gibi. Bastığım yeri görmeden bir süre daha yürüyorum. Meğer o meydana bir dizi masa konulmuş, bir sokak meyhanesi açılmış. Ağacın altındaki uzun masalardan birine ilk gençlik yıllarımı geçirdiğim sayfiyedeki arkadaşlarım doluşmuşlar. Onlar beni fark ediyorlar ve bana bağırıyorlar. Bu taraftayız, bize doğru gel diyorlar. Çok seviniyorum onları görünce. Onlara doğru yürürken bulutlar aralanıyor ve yıldızlar hiç olmadıkları kadar parlak ortaya çıkıyorlar. Şehir öylesine karanlık ki, büyük deprem gecesinde olduğu gibi yıldızlar kocaman ve yakın görünüyorlar. Hatta öyle ki her bir yıldızın ışığı yeryüzüne incecik huzmeler halinde iniyor. Küçük spotlardan gelen ince ışık demetleri bulunduğumuz kumsalı aydınlatıyor. Sayfiye yerindeki arkadaşlarım yanlarında kumsalı da getirmişler. Mutluluk içinde yıldızlardan gelen ışık huzmelerini izliyorum. Elimi uzatıyorum ve huzmelerden birinin içinden geçiriyorum. O sırada bilim kurgu filmlerinde kullanılan vınlamaya benzer bir ses efekti duyuluyor. Işığın göründüğünden çok daha güçlü olduğunu anlıyorum. İnsanlar kumsala yayılmışlar. Bu ışıkların bedenlerine değmesinden haz alıyorlar. Bu ışıklar ruhlarımızı ve zihinlerimizi adını tam olarak koyamadığım bir şeyle doldurarak zenginleştiriyorlarmış. Önce bu özel anı yaşadığım için seviniyorum. Sonra da endişeleniyorum nedense. Uzayın derinliklerinden gelen böylesine güçlü ışıkların zararlı da olabileceğini düşünüyorum çünkü. Bu rüyayı hızla gözümün önünden geçirirken fark ettiğim benzerlik, içimdeki korkunun pekişmesine, aklımın bulanmasına neden oldu. Işıkların birdenbire sönmesi, aniden bastıran karanlık, şimdi olduğu gibi. Bu rastlantının bir nedeni olmalıydı. Paniğe kapılmak üzere olan zihnimi zorluyor, aklımı ve mantığımı yardıma çağırıyordum. Gecenin bu saatlerinde çalışmaya alışık olmayan zihinsel işlevlerim, yaptıkları acil toplantının sonucunu bildirirlerken pek sağlıklı görünmüyorlardı. Önerileri yalın ve netti, rüyadasın. O gece görmüş olduğun rüyanın bir kabus çeşitlemesini yaşıyorsun sadece. İçimi rahatlatmak şöyle dursun, kapıldığım çıldırtıcı dehşeti daha da güçlendiren bu öneriye tüm benliğimle karşı çıkmaya çalışıyordum. Ben rüya görürken asla rüyada olduğumu fark etmem ki. Bu bir rüya olamaz. İşte yatağa, yorgana, kendime dokunuyorum. Ve her şey somut bir katılıkta. Yorgun aklım ve mantığım umursamaz bir hava içinde beni dinledikten sonra soruyorlar. Rüyada olmadığını kanıtlayabilir misin peki? Elbette ki kanıtlayamazdım. Mücadele etmekten yorulmuş zihnim pes ediyordu. Son bir hamleyle kalkabilir, el yordamıyla banyoya gidebilir, elimi yüzümü yıkayıp kendimi toparlayabilirdim. Tabii sular akıyorsa. Suyun kendiliğinden bu yüksekliğe çıkmasını beklemeliydim. Belki de birazdan kesinti sona erecek, başucu lambası hiçbir şey olmamış gibi ortama ışık saçmaya başlayacak ve ben de kaldığım yerden kitabı okumaya devam edebilecektim. Nefesimi tutup beklemeye başladım. Şimdi, hayır şimdi, tam bu anda. Soğuk karanlıkta hiçbir şey olmuyordu. Ne bir ses, ne bir hareket. Hiç olmazsa müzik dinleyebilseydim. Bu elektrik kesintisine o kadar hazırlıksız yakalanmıştım ki, örneğin pilli bir radyom, en az birkaç saat süt gibi beyaz bir ışık verecek bir ışıldak lamba, birkaç tane mütevazi mumum, bir kibritim, Bir paket sigaram olsaydı, bu karanlığı pekala güzel bir geceye çevirebilirdim. Ama ne yazık ki hiçbiri yoktu. Yok muydu gerçekten? Yoksa her şey algıladığımdan başka türlü müydü? Dile dökmekten bile çekindiğim kötücül bir şeylerin varlığını hissediyordum. Aslında elektrikler kesilmemişti. Aslında her şey benim sandığımdan başka türlüydü. Aslında diye düşünürken korkuyordum. Hem de çok korkuyordum. Nedensiz, anlamsız, mantıksız bir şekilde korkuyordum. Tıpkı çocukluğumdaki gibi. Ortamda bulunan, henüz tanımlayamadığım o kötücül şey her neyse, onu huylandırmamak için, dikkatimi üzerine çekmemek için kımıldamadan ölü gibi yatıyordum. Belki de ölmüştüm. Bu da bir seçenekti tabii. Yorgun zihinsel melekelerim bıyık altından gülüyorlardı ama onların da yüzlerinde hafif bir tedirginlik yok değildi. Belki de ölüm böyle bir şeydi. Elektriklerin kesilmesi gibi bir anda karanlığa gömülmekle sonlanan bir süreç. Hiçbir şey görmüyor, duymuyor, hissetmiyordum. Artık bir yatakta yattığımdan emin olamıyor ya da bir kabus gördüğümü bile hayal edemiyordum. Bu yataktan kalkmalıydım dedim kendime. Ya da orta yaşına merdiven dayamış bir yetişkin olarak sıradan bir elektrik kesintisiyle canlanan çocukluk korkularımla yüzleşmeliydim. Her şeyi en başından düşünmeye karar verdim. Sanırım ilkokul birinci sınıfın ortalarındaydım. Artık hafta sonları sabah seanslarında oynayan çizgi filmleri bırakmış, vizyondaki westernlere, karate filmlerine gider olmuştuk. Ailenin uzun yıllar boyunca beklediği ilk erkek çocuk olmam nedeniyle büyük dayımın beni yetiştirmek konusunda gösterdiği ilgiydi bu sinema gezintilerinin nedeni. Şimdilerde çözümlediğim haliyle değil, o zamanlarki algımla tütün kokan, gri takım elbise giyen, ince bıyıklı, kır saçlı, yaşlı bir adamdı büyük dayım. Bu hafta sonu gezmelerinden birinde, otobüsümüz şimdi yerinde yeller esen Tan sinemasının önünde durduğunda tutturmuştum bu filme gidelim diye. Belki karate filmlerinden sıkılmıştım. Belki de Beyoğlu'nun çamurlu kalabalığından. Bilemiyorum. İlle de bu filme gidelim demiştim. Ayın 14'ü Vampirler Gecesi. Karanlık bir afişin üzerine kırmızı, titrek harflerle yazılmış bu adı okuyunca bu filmi mutlaka görmem gerektiği hissine kapılıp dayımın ceketini çekiştirmeye başlamıştım. Ve dayım büyük bir hata yaparak o filme beni sokmuştu. Şimdi düşünüyorum da ne sinema gişelerindeki ne yer göstericiler engel olmamıştı filme girmemize. Oysa bu üçüncü sınıf korku filmi üzerimde derin yaralar açacaktı. O kadar iyi hatırlıyorum ki salonun arkalarında bir yerde oturuyorduk. Filmin tek güneşli sahnesi olan giriş bölümünde bir kadın ve bir erkek tarihi kalıntıların olduğu bir yerde gün yüzüne çıkarılmış bir vampir mezarı hakkında konuşuyorlardı. Belli ki senaryosu çok kötü yazılmış olduğu için seyirciye ön bilgileri vermek amacıyla bu sahne çekilmişti. Arkeologlar kadın olanı gereksiz bir merakla lahidin kapağını açmaya çalışınca sivri taşlardan birini elini sıyırmış, birkaç damla kanı vampir iskeletinin ağzından içeriye damlamıştı. Binlerce yıldır toprağın altında saklı duran kötülük yeniden dünyaya gelmenin yolunu bu birkaç damla kan sayesinde bulacaktı. Film sonradan nasıl gelişti tam hatırlamıyorum. Çünkü bundan sonraki sahnelerin tamamı karanlıkta bir takım vampirlerle kurt adamlar arasında geçiyordu. İnsanla hayvan arası yaratıklar, uzayıp duran dişler, büyüyen göz bebekleri, yarı çıplak vampir kadınlar. Küçük ellerimle gözlerimi kapatmaya çalışıyordum. Fakat duyduğum sesler yine de beni korkuyla titretiyordu. Filmin tamamını izledik mi yoksa yarısında mı çıktık hatırlayamıyorum. Ama izlediğim kadarı geceleri yalnız başıma uykuya dalmayı engellememe yetmişti. Önceleri babam başucumda otururdu. Ben uyuyuncaya kadar sessizce beklerdi. Eğer uyumadan odadan çıkarsa, üçüncü kattaki evimizin penceresini kırarak odama dev bir kurt adam dalıyor, çığlık çığlığa bağırmama neden oluyordu. Şimdi çevremi saran bu karanlığa bakıyorum da, bu korkular gülünç geliyor. Ama çocuk zihnim, gerçek ile masalı birbirinden ayırmakta zorluk çekiyordu. Sonunda bir gün babam dayanamadı ve dayıma serzenişte bulundu. O zamanlar çocukları psikologlara götürmek pek yaygın bir davranış değildi sanıyorum. Bu çocuğun ayarını sen bozdun, sen düzelt diyerek dayıma teslim etmişti babam beni. Dayımın ne cevap verdiğini, aklından neler geçtiğini bilmiyorum. Sadece o cumartesi sabahı sinemaya gitmek yerine başka bir semtin yolunu tuttuğumuzu hatırlıyorum. Eyüp Sultan'a daha önce de gitmiştik. Bana yıllar önce gitmişiz gibi geliyordu o anda ama gerçekte en fazla bir yıl önce okula başlamadan Elif Bademe'ye götürülmüştüm. Ailemizin gelenekleri temsil eden üyesi dayıma göre okula başlamadan önce Allah zihin açıklığı versin, okuma yazmakta zorlanmayayım, ilim irfan sahibi biri olabileyim diye Eyüp Sultan'ın müezzininin önünde bağdaş kurup gösterdiği Arap harflerini tekrar etmem gerekiyordu. O sırada Latin harflerine de Arapça harflerine de eşit derece kayıtsız olan çocukluğum tekrar etmişti hocanın sözlerini. Elif, ba, cim, cım. Kaç harf söyledik tam hatırlamıyorum tabi. Hatta cim dedik mi onu bile bilmiyorum. Ama elif ba ikilisinden eminim. İşte babamın beni düzeltmesi için dayıma teslim ettiği cumartesi sabahı yine Eyüp Sultan'ın yolunu tutmuştuk. Aradan geçen 30 yıl birçok şeyi belleğimden silmeye yetti. Fakat o günü çok iyi hatırlıyorum. İlginçtir, şu ana kadar şu elektrik kesintisinin yarattığı karanlıktan çıkıp gelen korkularım yüzünden düşünmeye başlayana kadar o günü hiç düşünmediğimi fark ettim. Belki de düşünmüştüm ama ne zaman? En son ne zaman bu anıların kapağını kaldırmıştım acaba? Bunu kestirmek güçtü. Gözümün önünde beliren görüntü yaklaşık şöyleydi. Büyük bir cami avlusu, ortada içine girmemiş olsak kolaylıkla bir türbe diyebileceğim altıgen ya da sekizgen bir yapı ve bu yapının çevresini tavaf eden, ellerinden muskalar, tesbihler sarkan bir takım sakallı adamlar. Güneşli bir gündü. Havanın da pek soğuk olmadığını hatırlıyorum. Şimdi belleğimde kaldığı kadarıyla bu havayı solmaya çalıştığımda eski Leyland otobüslerin ipeksi bir dokuya kavuşmuş tutunma demirlerinin kokusunu hatırlıyorum. Bir de artık benim için tanıdık olan hocanın yanında bağdaş kurup oturduğumuz odanın içine yayılmış olan mangal kömürünün kokusunu. Bu hatıralar belki de gerçeği tam olarak yansıtmıyordu. Muhtemelen zaman içinde belleğim bana oyunlar etmiş, sağda solda rastladığım, ilgili olabileceğini zihnimin atsız köşelerinde birleştirmiş olduğum ayrıntıları ekleyerek bu kısa filmi perdeye yansıtmıştı. Ya da tüm bunlar bir biçimde çocuk zihnimin kaydetmekte güçlük çektiği bir hızda yaşanmıştı ve sonradan dayım durumumu anneme rapor ederken kurduğu cümlelerden devşirmiştim. Dayım hocaya, "Çocuğa bir korku geldi. Akşamları uyuyamıyor. Bir çaresi var mıdır?" diye sormuştu. Hoca, içeriğini asla öğrenemediğim bir takım duaları yüzüme yüzüme okuduktan sonra kuvvetli bir muska yazılması gerektiğini, fakat bu muskanın etrafımızda dönüp duran üçkağıtçılarda bulunmadığını, onların sattıkları muskaların çoğunun içinden boş kağıtlar çıktığını, yazılı olanların da anlamsız, yalan yanlış, insanı günaha sokan şeylerle dolu olduğunu söyleyip başka birinden söz etmişti. Çok önemli ve çok güçlü bir adamdan. Adres Sahaflar Çarşısı'ydı. büyük, loş bir sahaf dükkanından içeriye adımımızı attığımızda, D bir çalışma masasının çevresinde oturan yaşlı adamların bir anda sustuklarını ve bakışlarını dayımla bana çevirmiş olduklarını hatırlıyorum. O andaki yetersiz düşünme yetilerimin bile durumumun gittikçe sarpa saracağını söylediğini hatırlıyorum. Artık neden orada olduğumu kavrayamıyordum. Daha doğrusu beni önce Eyüp Sultan'a, sonra da bu siyah kitaplarla dolu büyük çarşının gizemli dükkanlarından birine sürükleyen şeyin, üçüncü sınıf bir korku filmi olduğunu anlayamıyor, bu olup bitenleri birbirleriyle bağdaştıramıyordum. Eyüp Sultan'daki hocanın bizi gönderdiği adam önemli bir tarikat şeyhiydi. Fakat şimdilerde televizyonlarda görmeye alıştığımız türden, sarıklı sakallı, acayip bir acap değildi adamın konuştuğu. Masanın çevresini saran diğerleri gibi takım elbiseli, kravatlı, tıraşlı ve ağır bir adamdı. Dayım durumu bir kez de o adama anlattı. O anda çok küçüldüğümü hatırlıyorum. Kusurlu, kabahatli, eksik, yanlış, içine kötü ruhlar girmiş, kurtarılmayı bekleyen bir hilkat garibesi gibi hissederek dayımın arkasında saklanıyordum. Bu sert adam durumumu dinledikten sonra "Siz biraz dolaşın, bir iki saat sonra tekrar uğrayın" demişti. Başka bir yorumda bulunduğunu hatırlamıyorum. İyi güçleri elinde bulunduran yaşlı adamların olduğu loş dükkandan dışarı çıktığımızda, korku filmlerinin gerilimli sahnelerinden sonra ortaya çıkan aydınlık sahnelerin etkisiyle gevşeyip hışırdayan seyirciler gibi rahatladığımı hatırlıyorum. Fakat oraya geri döneceğimizi biliyordum. Bu da filmin henüz bitmediğini haber veriyordu. Bir süre çınar altında dolanmıştık. O anda dayımın sadece benim için var olan biri olduğunu sanıyordum. Şimdiki aklımla düşündüğümde, kendisinden çok küçük kız kardeşinin çocuğunu Beyazıt'ta gezdiren bir adamın neler yaşayabileceğini daha iyi anlıyorum. Bir yandan kendini de gezdiriyordu hiç kuşkusuz. Kendi gençliğinin geçtiği sahaf tezgahlarına ya da çınar altındaki kıpır kıpır konup kalkan güvercinlere bambaşka gözlerle bakıyor olmalıydı. Küçük yeğenini sinemalara götüren bir adamken bir anda adı konmamış bir hastalığın mistik tedavilerinin peşinde koşan birine dönüşmüştü. Belki kendisi evli olsaydı, kendi çocukları olsaydı, bambaşka bir adam olabilirdi. Belki avucunda tuttuğu küçük ellerimi sıkarken bunları düşünüyordu, bilemiyorum. Birkaç saat sonra ağır adamlarının dükkanına geri döndük. Kravatlı şey bizi elinde iki küçük sayfa kağıtla karşıladı. Sonra dayımı açıkladı. Bu yıldıznamenin son iki sayfasıdır. Çocuk üzerinde taşırsa iyi gelir. Dayım şeyhin elinden alıp cebine su koyarken, geçen o kısa süre içerisinde büyük bir merakla kağıtlara göz atmıştım. Arapça yazılardan oluşmuş iki büyük daire ve çevresinde yine Arapça yazılarla çizilmiş bir dikdörtgenden oluşan bir tılsımdı bu. O yazıları ilk ve son kez o anda görmüştüm. Eve döndüğümüzde dayım anneme şeyhin söylediklerini bir bir anlattıktan sonra tılsımlı kağıtları cebinden çıkarıp katlamaya başlamıştı. Sonra kağıda su ya da ter geçmesin diye bir yerlerden buldukları naylonlara sarmışlar. Daha sonra da beyaz eski bir atletimden dikilmiş üçgen biçiminde bir keseceğin içine koymuşlardı. Artık tılsım fanilamın sol başına bir çengelli iğneyle tutturulabilecek şekle gelmişti. Daha sonraki zaman dilimini güçlükle hatırlıyorum. Elbiselerimi giydikten sonra çoğunlukla muskanın varlığını unutur, çok nadiren sınıftaki haylaz düşmanlarımla kapışacağımız zamanlarda benim bir muskam olduğunu hatırlar, kaynağını bilmediğim çok büyük bir ilahi gücün tezahürü olan bir yazıyla işaretlenmiş bir çocuk olduğumu düşünürdüm. Tabii o dönemlerde bu sözcüklerde düşünmüyordum ama beni vampirlerden ve kurt adamlardan korumaya gücü yeten bu önemli muskanın diğer birçok şeyden de koruduğuna, hatta bana adını koyamadığım bir üstünlük verdiğine inanıyordum. Birdenbire çalışmaya başlayan bilgisayarın yazıcısı, fırının biplemeye başlayan elektronik saati ve aydınlanıveren başucu lambam elektriğin geldiğini haber veriyordu. Gözlerimi açtım. Bir an eve gerçekten de hırsız girdiğini sandım. Gardırobun kapağı açılmış, giysilerim yere saçılmış, oda darmadağın olmuştu. Yerde cansız yatan deprem çantasını gördüğümde, tüm bu dağınıklığı benim yarattığımı saniyenin onda biri kadar bir süre içinde fark edip rahatladım. Bir süre daha tavana bakıp neden böylesine korkmuş olduğumu sordum kendi kendime. Her şeyin nedeni zamansız izlenmiş bir korku filmi olamazdı. Sık sık kendini gösteren kabuslarım, tuhaf rüyalarım. Artık muskam olmadığı için miydi acaba? Ya da inançsızlığım mıydı beni böylesine korkutan? Belki güçlü bir inancım ve o inancın sözleşmesi olan bir muskam olsaydı, delirmekten korkmazdım. Peki inançlarımı tam olarak ne zaman kaybetmiştim? Muskanın ortadan yok olduğu gün mü? Yoksa felsefe kitaplarına ve ansiklopedilere gömüldüğüm lise yıllarında mı? Ya da dünyanın hiç de adil bir yer olmadığını fark ettiğim üniversite döneminde mi? Sahi o muska nasıl kaybolmuştu acaba? Her zaman üzerime bir çengelli iğne ile tutturulmuş olan muska bir sabah yok olmuştu. Annemle tüm aramalarımıza rağmen muskayı bulamamıştık. İkimiz de akşam muskanın üzerimde olduğuna emindik. Yatağımı, odamı alt üst etmiş. Her ihtimale karşı çamaşır makinesindeki kirlileri yere boca etmiş. Tüm evi tepeden tırnağa aramıştık. Fakat yoktu. Uzun zamandır korkularımdan bir işaret görmediğim ve dayım eve gelip olaya mistik bir yorum getirdiği için üzerinde durmamıştım. Dayım kaybolma hikayesini dinledikten sonra bilgiç bir edayla kestirip atmıştı. Kayboldu çünkü görevini tamamladı. Bunu söylerken kendinden o kadar emindi ki, işte gerçek bir muska olduğunun en büyük kanıtı. Gerçek bir tılsım olmasaydı, Eyüp Sultan'daki o uyduruk üfürükçüler tarafından kandırılmış olsaydık, muska hiçbir zaman kaybolmayacak, sevgili yeğenimin de korkularına bir çare olamayacaktı der gibiydi. Bir daha o tür korkularım olmadı. Yine de kendimi dünya üzerinde yapayalnız hissettiğim o kabuslar ve yıldızlardan süzülüp gelen güçlü ışıklarla işaretlendiğim güzel rüyalar beni arada sırada tedirgin etmiyor değil. Belki o şehrin sokaklarına dağılmış olan dişler dayıma aitti. Belki rüya ülkemin gecesini ışık huzmeleriyle donatan yıldızlar, yıldıznamenin son iki sayfasından kopup geliyordu. Bilemiyorum. Yüzümü yıkamak ve su içmek niyetiyle yataktan kalktığımda, bir süre önce düşürmüş olduğum kitabın üzerine bastım. Odamın zeminini kaplayan çöl kumunun içine gömülü duran kitabı yerden kaldırıp silkelerken, bir şeyin yok ya Kimberly diye yüksek sesle söylendim. Cevap beklemeksizin evin içinde gözden kayboldum. 1967'de İstanbul'da doğdu. Mühendislik ve psikoloji eğitimi gördü. Öykülerini 1997 yılından beri çıkarmakta olduğu Hayalet Gemi dergisinde yayınlıyor. 2001 yılında Bu Kitabı Çalın ile Sait Faik Hikaye Armağanını kazandı. Öykü kitapları Oysa Herkes Kendisiyle Meşgul 1999, Bu Kitabı Çalın 2000, Alemlerin Sürekliliği ve Diğer Hikayeler 2002.